Ayrım 45, sayfa 623, 28, 1 Ocak 2008, 00:00, yargı gecesi. Gözleri hala kapalı ama ona bakan binlerce insanın görüşlerinin kılavuzluğundaydı. Eliyah elini yavaşça Winter'ın ensesine koydu. Winter'ın elleri gerekli konumu almışlardı bile. Eli, Winter'ın tenine değdiği an gücü onunkiyle bütünleşen Eliyah'ın beynindeki düşünceler, görüntüler, sesler yoğunlaştı. Dünyanın her tarafındaki olayları Winter'ın zihnine gönderdi. Ardından basit bir komut verdi. Şimdi. Solotum odasına dalınca Pius yatağında doğruldu. Asker tam baltasını kaldırmıştı ki, öfkesi birden söndü. Gözlerinin önündeki canlı mor yok oldu ve dünya siyah beyaza dönüştü. Papa'nın dehşet içindeki gözlerine, sonra da elindeki ucundan kan damlayan baltaya baktı. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Valentinus'un planındaki en kritik parçaydı. Tüm dünyada Solotum gibi insanlar şu anda Katolik Kilisesi'nin önde gelen kardinallerini öldürmekteydiler. Birkaç saniye içinde çok başlı canavar ortadan kalkmış olacaktı. Ama eğer Solotum görevinde başarısız olursa bunların hepsi boşa gidecekti. Geçirdiği şoku atlatan Papa ellerini ona doğru uzattı. Evlat lütfen, silahını indir. Hayır, dedi Solotum başını sallayarak. Bunların hepsinin kaynağı sensin. Seni öldürmeliyim. İsa'nın elçisi gözlerini Solotum'dakilerden ayırmadan bir haç çıkarttı ve İngilizce olarak fısıldamaya başladı. Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Tanrı'ya inanıyorum. Sahte yaratıcı Tanrı'nın adı geçince Solotum yeniden gayrete geldiğini hissetti. Vaazlarınızda söylediklerinizin hepsi yalan. Kutsal Ruh tarafından yaratılıp Bakire Meryem'den doğan onun tek oğlu ve Rabbimiz İsa'ya inanıyorum. Solotum baltasını başının üzerine kaldırdı. Kutsal Ruh'a inanıyorum. Kutsal Katolik Kilisesi'ne. Bir damla kan baltanın ucundan Solotum'un başına damladı ve yanağından aşağı süzüldü. Azizlerin ruhsal birliğine, günahların bağışlanacağına, bedenin yeniden hayat bulacağına. Kutsal adamın sözlerini bastırmaya çalışan Solotum bağırarak Papa'nın yatağına doğru koştu. Ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin. Dişlerini sıkan Solotum, baltayı Pius'un başına doğru savurdu. Eliyah'ın zihni onunkinin de içine girip, yüzlerce ölüm saçan düşünceyi ona yönlendirirken, Winter nefesini tuttu. Düşüncelerdeki nefret ve vahşet tiz bir inlemeyle bağırıyordu. Winter'ın zihni öfkeyle dolarken, bedeni de acıya boğuldu. Dehşet içinde Eliyah'ın duyguları süzdüğünü ve onun uçuruma bakabilmesini sağlamak için çirkinliklerinin yükünü kendi üzerine aldığını fark etti. Duyduğu dehşeti bir kenara itip Eliyah'ın ona vermiş olduğu şeyi sıkıca kavradı. Sonra arşeyi kemanın tellerinin üzerine koydu ve çalmaya başladı. İlk nota duyulurken önündeki 109 öldürücü zihnin içine daldı. Eliyah, bilinci Winter'ınkiyle iç içe geçerken zihin gözünü açar. Bir sonraki nanosaniyede tüm yaşama boyunca gördüklerinden fazlasını görür. Bir nabız gibi atan elektromanyetik alanlar şeklindeki milyonlarca bilinç, düşünülebilecek her renkte parlamaktadır önünde. Her alan, ateşlenen bir katrilyon nöronla birlikte şekil değiştirmekte ve bu mikroskopik havai fişek gösterisinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Ve Eliyah, o en inatçı, deneyici, kendi göremediği bir şeye asla inanmayan o adam, hiç beklemediği bir şey görür. Her bilinç arasındaki belli belirsiz bağlantıyı. O çiğ der Winter zihninde fısıldayarak. Ama bu düşünce milyonlarca zihnin bioelektriksel etkinliğiyle beslenen elektromanyetik alanlar arasındaki bağların güçlendiğini gördüğü zaman duyduğu şokun etkisiyle arada kaybolur. Alanın hazırlık gerilimi artarak patlar ve bir katrilyon nöronun daha ateşlenmesini tetikler. Geri besleme döngüsü güçlendikçe alan Times Meydanı'nın ötesine geçip semaya uzanır. Atmosferdeki sonsuz elektromanyetik radyasyon tayfıyla televizyon yayınları, radyo sinyalleri, cep telefonu yayınları, GPS sinyalleri bütünleşir. Eliyah'ın zihni daha da açılır ve trilyonlarca yaratığın gördükleri, duydukları, tattıkları, kokladıkları, hissettikleri, düşündükleri içine dolarken her dalga boyunu özümser. Uçan bir güvercinin gözünden Empire State binasının görünümü, bir akvaryumdaki balığın duyduğu su sesi, İki sokak ötede gezinen bir kedinin kokladığı çöp. 42. sokakta kaldırım taşlarının arasından çıkan bir çim yaprağının tattığı hava. 7 metre aşağıda kanalizasyonda yüzen bir amipin hissettiği su molekülleri. Dünyayı çevreleyen elektromanyetik alanın her şeye egemen bilgeliği aracılığıyla Eliyah evreni deneyimler. Her kişiyi, her hayvanı, her bitkiyi, her yaşam kırıntısını ve dünyanın gözlerinden bakan Eliyah gerçeği algılar. Tanrı'nın gözlerinden bakmaktadır. Çünkü Tanrı monolitik bir ilahi varlık değildir. Tanrı bizleriz. Eliyah birden insan iradesinin bu girdabın içinde ne kadar önemsiz olduğunu anlar. Her kişi Tanrı'nın sadece minik bir parçasıdır ve hizmet ettiği tümleşik bütünden haberi bile yoktur. Ancak bir damarda yolağan bir kan hücresi kadar bilinçli, bir amaçla dolu ama o amacın büyük plandaki yerinden habersiz. Evrenin yin ve yangı barizdir. Işığın içinde neden karanlığın da olduğu, kötünün neden her zaman iyiye baskın olduğu, Tanrı'nın, bizim, neden tüm bunların var olmasına izin verdiğimiz. Çünkü onların var olmasını biz istiyoruz. Her biri kendi çıkarı için davranan, Tanrı tarafından, bizim tarafımızdan aşağılanmış evrensel arzunun hayatta kalmak, çoğalmak, tutsağı olan varlıklar. Bazılarımızı yukarı çıkartırken, bazılarımızı aşağıya çeken sürekli bir itiş ve çekiş. Özgür irade verilen bir şey değildir. Uğrunda mücadele edilmesi gerekir. Hak edilmesi gerekir. Alınması gerekir. Eliyah da aynen bunu yapar. Evrensel iradeyi kavrar. Eliyah'ın düşüncelerine duyan Winter, onun izinden gider. Valentinus'un çarpık nefretine karşılık olarak 109 katile bir sevecenlik dalgası gönderir. Ama onları güçsüzlüğe bükmeden durur. Onun yerine başka bir yol seçer. Eliyah ve Winter, Valentinus'un olası katillerine daha önce hiç deneyimlemedikleri bir şey sunarlar. Kendi kaderlerini seçerken onları tamamen özgür bırakmak için evrensel iradeden yarım saniyelik bir kaçış. Kendi başlarına. Kanlı baltanın havada ıslık çalarak Papa'nın kafasına doğru gidişini izleyen Solotum, birden zihninde o ana kadar duymuş olduğu en huzur verici melodiyi duydu. Melodi, olağanüstü bir crescendo'ya doğru yükselirken, öldürmek üzere olduğu adama karşı inanılmaz bir sevecenlik duygusu kabardı içinde. Kendini aniden özgür hissetti ve bir karar verdi. Güçlü kollarının ve aşağı inmekte olan ağır baltanın ivmesini kontrol etmekten aciz, yapabileceği tek şeyi yaptı. Baltayı bıraktı. Baltanın sapı parmaklarının arasından kayarak kurtuldu. Ağır başı ileri gitmeye devam etti. Papa 13. Pius eğildi ve Eliyah ve Winter içlerine dolan binlerce duyguyla aynı anda soluklarını tuttular. Kan içindeki ellerine ve ayaklarının dibinde yatan ölü kadına bakan Susan Collins'ten şaşkınlıkla karışık bir korku. Kardinal Peter Shora Hirayama'nın alnındaki kanlı deliğe bakan Masahito Ito'dan ezici bir pişmanlık. Dudaklarını daha biraz önce boğmakta olduğu Kardinal Antonio della Penaperazinkilere yapıştırıp onu yeniden yaşama döndürmeye çalışan Jos Ignacio Clement'ten kabarcıklanan bir ümit. Bıçağını her zaman nefret etmiş olduğu Kardinal Lucas Afrira Agiukum'a bir daha ve bir daha saplayan Kofi Osei'den yoğun bir sevinç dalgası. Baltası Papa'nın başının hemen üzerinden geçip omzunun üzerinde duvara gömülen Solotum Piper van Altshoven'dan dehşetli bir rahatlama. Ve sürekli değişen bir renk ve şarkı cümbüşü içinde birbirlerine girmiş daha binlercesi. Kutsal adamların hepsi de kurtulamadı. 7 kardinal ya ölmüş ya da ölmekteydi. Çünkü her ne kadar kardinallerin hepsi Tanrı'nın yolunda olduklarını iddia etseler de bu doğru değildi. Yoldan çıkmış olanlar bunun bedelini seçimlerini özgür iradelerini kullanarak yapan insanların elinde ödediler. Bu düşünceyle Eliyah kör edici tüm o zihinleri bıraktı ve kendi zihnine geri döndü. Gözlerini açtı. Winter'ın yüzünü yavaşça ellerinin arasına aldı ve dudaklarından öptü. Sonra gözlerini kapattı ve en mükemmel beyaz ışıkla aydınlanmış, şarkılarla çevrili bu anı yaşayarak kendini bıraktı. 29. 1 Ocak 2008 05.43 Yargı gecesinden 5 saat 43 dakika sonra The New York Post gazetesinden. Times meydanında intihar eğilimli tarikat ayaklanması. 2008'e 2 dakika kala Valentinus'un intihar eğilimli tarikatı Zivana'dan çıktı. Genç pop yıldızı Ariana'nın şarkısı sırasında kalp krizi geçirmesinden hemen sonra sahneye Valentinus çıktı. Ardından da yandaşlarına özgür kalabilmek için çevrelerindeki insanları öldürmelerini emretti. Bu noktada 1.1 milyon kişilik kalabalığı oluşturanlar bira şişeleri, bıçaklar, sopalar ve ellerine geçirebildikleri benzer silahlarla birbirine saldırdı. Yerel polis ve milli muhafızlar düzeni sağlamak için yakında olsalar da birçok vatandaş sonradan polisin ve askerin gereksiz ve aşırı şiddet kullandığı yönünde şikayette bulundu. Olayların sonucunda 38 kişi öldü. 1672'si hastanelik olmak üzere on binlerce kişi yaralandı. Mississippi'den gelen turist Brody O'Brien, insanlar çıldırmış gibiydi dedi ve ekledi. Bir an partide eğlenirken bir sonraki an hayatımız için savaşıyorduk. İnsanların bıçaklanarak, ezilerek ve coplanarak öldürüldüğü ayaklanmanın yoğunluğuna rağmen şiddet olayları 3 dakikadan az sürdü. Bu anda konser violonisti Winter Z, Valentinus'u sahnenin önünde toplanmış olan ve orada bulunanların ölüm çukuru olarak nitelendirdiği kalabalığın içine itti. Sonrasında olanlar hakkında çelişkili ifadeler olsa da birçok insan inanılmaz parlaklıkta bir beyaz ışık gördüğünü, olağanüstü güzellikte bir müzik duyduğunu ve harika bir mutluluk hissiyle sarıldığını ifade etmiştir. Brooklyn'den Laura Williams, sanki aşık olmak gibiydi diyor. Ne gariptir ki, saatler gece yarısını gösterirken kalabalıkta bulunan birçok kişinin paylaştığı bir görüş bu. New Yorklular ve turistler ancak o aşamadan sonra bir araya gelip yaralılara yardım etmeye başladı. Queens'ten 24 yıllık acil yardım teknisyeni Pete Willings anlatıyor. Herkes yardım etmiş olmasaydı binlerce ölü olurdu. Ama o beyaz ışık görünüp o inanılmaz müzik çalmaya başladığı anda insanlar vurup kırmayı bıraktı ve birbirine yardım etmeye başladı. Hayatımda böyle bir şey görmedim ve bugüne dek oldukça fazla çılgınlık gördüğümü söylemeliyim. Blok Dünyası'ndan 5. Tarih 2 Ocak 2008 Salı 00.11. Çirkin için ölüm cebi. Bu yılbaşı gecesi 500 baz istasyonunu devre dışı bırakıp birkaç yüz bin cep telefonunu yakan gerizekalı pezevenge bir gönderidir. Şu ana kadar federal polisin bu işi kimin yaptığına dair en ufak bir fikirleri yok. Zaten ne zaman oldu ki? Ama Scooby-Doo ya da bugünlerde karton dünyasına sırları her kim çözüyorsa onun için bir ipucu var. Virüsün bulaşmasından 12 saat sonra tüm boku yemiş telefonlarda grimlendiniz mesajı çıktı ve telefonlar hemen bir seks sohbet hattını aradı. Öyle görünüyor ki bu işi kim yaptıysa seks manyağının teki. Şok edici. Bunlara da göz atın. Yılbaşı gecesi, cep virüsü, Scooby-Doo, moronlar. 30. 2 Ocak 2008 23.06 Yargı gecesinden 2 gün sonra. Video sona erince projektörün hafif ınlaması odayı doldurdu. Kadın ışıkları açtı ve el ele tutuşmuş çiftin ekranda donmuş halde duran son görüntüsü de silikleşti. Winter Z ve Eliyah Cohen. Onlar olduğundan emin misin? Kesinlikle. Kadın küçük siyah topuzu oynatınca tekerlekli sandalyesi ilerledi. Elektrik motorundan çıkan hafif ses projektörün fanının sesine karıştı. Odanın ön tarafına gelince perdedeki iki şekli işaret etti. İşte bunlar bizim kayıp çocuklarımız beyler. Terry Sanders duyduklarına inanamayarak nefesini tuttu. Cohen tüm bu zaman boyunca burnumuzun dibindeydi. Olacak şey değil. Bu tesadüf sayılmaz diye yanıtladı sandalyedeki kadın. En iyi odak grubu analistini tutmak istedik ve o da Eliyah Glass'tı. Onun niye en iyisi olduğunu ancak şimdi biliyoruz. Kaliforniya'nın kıdemli Demokrat Parti senatörü ve organizasyon yönetim kurulu başkanı ilk kez konuştu. Bu durumda öneriniz nedir? Beyinlerini yıkamak için artık çok geç diye yanıtladı felçli kadın. Ama onlardan hala faydalanabileceğimizden eminim. Başını sallayan başkan bu kez Terry'e döndü. Kongre üyesi nasıllar? Umarım Cohen, Z ve Vlogby'nin ortaya çıkması tatsız anıların canlanmasına neden olmamıştır. Görebildiğim kadarıyla Charlie gayet iyi dedi Terry. Hatta hükümetin ayaklanmayı önleme konusundaki başarısızlığını siyasi skandal haline getirmeyi bile başardı. Biz burada durumu değerlendirirken o da konuyu yapacağı konuşmanın içine yerleştiriyor. Adamın harika bir içgüdüsü var dedi başkan. Nitelikli eğitimin bir çocukla yapabileceği şeyler hayret verici değil mi Samantha? Evet senatör dedi tekerlekli sandalyedeki kadın. Başkan ayağa kalktı ve kravatını düzeltti. Cohen'le Z'yi elimize geçince haberim olsun ve bu defa onları kaybetmemeye çalışın. Yanıt beklemeden döndü ve odadan çıktı. Samantha Zinser parlamaya aldırmadı. En iyi iki öğrencisi eve dönüyordu. Son söz. 2 Mayıs 2005, 10.06. Yargı gecesine 2 yıl 243 gün kala. Kuş gökyüzünün renklerine bürünmüş gökte bir çığlık attı. Sesi kuş ötüşünden çok elektronik bir bip sesini andırıyordu. Ama adam aldırış etmedi. Umduğundan çok daha fazla renkle dolu muhteşem bir gündü. Kendini 10 yıllık bir uykudan uyanır gibi hissetti. Uyanmak. Jim gözlerini parlak floresan lambaya dikti. Neredeyim ben? Anımsadığı son şey agnostizm toplantısından dönüyor olduğuydu. Tanrı'yı aramakla, olup çıktığı şeyde anlam bulmaya çalışmakla geçen yıllardan sonra nihayet bir ev, tüm sorularını yanıtlayan bir felsefe bulmuştu. O gün arabada tarikatın lideri Sofya ile beraberdiler. Ona gerçeği gösteren Sofya olmuştu. Ona yeni bir ad vermişti. Ve aynı zamanda... Tekrar hoş geldiniz. Ne? Jim'in sesi fısıltı düzeyinde boğuk ve hırıltılı çıkmıştı. Henüz konuşmayın diye yanıtladı erkek hasta bakıcı. İçin şunu. İnce bir kağıt bardağa buzlu su koydu ve Jim'in ağzını uzattı. Soğuk suyun kurumuş diline verdiği rahatlamanın tadını çıkartan genç adam bir dikişte bitirdi. Teşekkürler dedi fısıltıyla. Bu kez konuşmak o kadar acı vermemişti. Ne oldu bana? Bekleyin, gidip doktoru bulayım. Hasta bakıcı hızla uzaklaşırken Jim elini dikkatle başına götürdü. Başı sargılar içindeydi. Fazla acımıyordu. Ama uyuşturucunun etkisi geçince canının yanacağını biliyordu. Çevresine bakınıp büyük beyaz odaya göz gezdirdi. Tavana sesi kısılmış bir televizyon asılmıştı. Ekranda mavi gökyüzüne yükselen ince beyaz bir duman görüntüsü vardı. Sonra uzun bacaklı bir doktor içeriye girdi ve Jim'in bakışları televizyondan kadına döndü. Doktor dosyasını incelerken endişeyle onu izledi. Bir trafik kazası geçirdiniz. Bunun hakkında herhangi bir şey anımsıyor musunuz? Jim başını salladı. O ufak hareket bile beyninin zonklamasına yetmişti. Dosyayı yatağın ayak ucundaki yerine koyan doktor ona doğru eğildi. Küçük fenerini her iki gözüne de tuttuktan sonra geri çekildi. Çok şanslısınız dedi. Ön camdan çıkıp arabanızdan 10 metre öteye fırlamışsınız. Kafatasınız çatlak. Emniyet kemerini takmanız gerekirdi. Teşekkürler dedi Jim doktorun parlak mor ukalalığından rahatsız olarak. Bir şey sorayım. Daha önce kafa travması geçirdiniz mi? Hayır. Neden sordunuz? Ameliyatı yapan ekip kafatasınızın altına yerleştirilmiş metal bir parça çıkarttı. O kadar uzun bir süredir oradaymış ki kemiğe kaynamış. Bunun nereden geldiğine dair bir fikriniz var mı? Hayır dedi Jim. Kadının zihnini çevreleyen açık sarı dalgalardan inanmadığını görebiliyordu. Doktor, aman tanrım, kadının renklerini görebiliyorum. Nefesi kesilir gibi oldu. Yavaş yavaş sıyrılmaya başladığı sersemlikle ne gördüğünün farkına varamamıştı. Ve ne hissettiğinin. Aldığı her nefesle zihnine harika renkler doluyordu. O kadar uzun bir süre olmuştu ki neredeyse dünyanın canlılığını unutmuştu. Gözlerini yumdu ve bitkin bir hüzünle dolu halde iç geçirdi. İyi misiniz diye söze başlayan doktor birden duralayıp boğazına kadar yükselen hıçkırığı tuttu. Jim gözlerini açtı ve onun yanaklarından süzülen yaşları gördü. Yeşil rahatlaması kendininkini yansıtıyordu. Yavaşça berrak mavi bir neşe göndererek kadının üzüntüsünü geçirdi. Doktor gözyaşlarını sildi. Yüksek sesle burnunu çekti ve derin, arındırıcı bir nefes aldı. Özür dilerim, bana ne olduğunu bilmiyorum. Kendini toparladı. Sonra dikkatini Jim'in bulgularına çevirdi. Sizi burada birkaç gün gözlem altında tutmamız gerekiyor. Ama tam olarak iyileşeceğinize eminim. Çok şanslıydınız bayan. Bay. Pardon dedi doktor. Kafası karışmıştı. Bay, bayan değil. Ah özür dilerim. Doktor dosyasını yeniden aldı. Ama burada adınızın... Kısa süre önce cinsiyet değişim ameliyatı geçirdim. Yeni adıma çıkartılmış kimliğimi ve sigorta kartımı hala bekliyorum. özür dilerim dedi doktor sıkıntılı bir şekilde. Ben yani tüm bu sargılar ve deri yırtıkları arasında farkına varmakta... Özür dilemenize gerek yok dedi Jim sakin bir ses tonuyla. Yeni adınız ne öyleyse? Jim cevap vermek için ağzını açtı ama sonra durdu. Jim'de karar kılmış olsa da birden bunun fazlasıyla yavan olduğuna hükmetti. Dünyaya zincirlenmiş bir adamın adıydı. Artık o ölümlü kıskaçtan kurtulma şansına sahip olan biri için gerçekten yavandı. Sophia onu hangi adla çağırmıştı? Valentinus dedi Jim. Yabancı bir lisana aitmiş havası veren adın dilinde bıraktığı histen hoşlanmıştı. Valentinus, beğendim. Doktor başını salladı. Jill'den çok daha ilginç. Size katılıyorum dedi Valentinus. Kadının renklerini içine çekti. Feder Sullivan'ın yalanlarından nihayet kurtulduğuna göre bir daha asla gücünden çekinmeyecekti. Tek gerçek tanrı o gücü kendisine bir nedenden ötürü bağışlamıştı. Ve bu kez parmaklarının arasından kayıp gitmesine izin vermeyecekti. Bakışlarını televizyona çevirince dikkati bir balkona çıkan tanıdık yüzlü, gri saçlı adama odaklandı. Adamın üzerinde uzun, bol bir beyaz cübbe, omuzlarındaysa kenarları altın işlemeli siyah haçlarla süslü bir palyum, genelde papa tarafından giyilen ve episkopal yetkisini gösteren beyaz yünlü bir atkı vardı. Her iki kolunu da gökyüzüne kaldırınca aşağıdaki kalabalıktan coşkulu bir sevinç narası koptu. Ekranın altında beliren beyaz yazıları okuyan Valentinus'un gözleri irileşti. Başpiskopos Patrick Sullivan, 265. Papa seçildi ve 13. Pius adını aldı. Onun bakışlarını takip eden doktor gülümsedi. ''Vay, gerçekten de bir Amerikalıyı seçtiler.'' dedi hayretle. Sullivan'ın Uluslararası Öksüzler Vakfı ile ilgili yaptığı çalışmaların takdir edildiğini görmek güzel bir şey. İyi bir papa olacak. Valentinus örtünün altında yumruklarını sıktı ve plan yapmaya başladı. Yazarın notu 15 Kasım 2006 10.34 Yargı gecesine 1 yıl 46 gün kala. Bu kitap her ne kadar bir kurgu olsa da öykünün içine dağıtılmış olan birçok gerçek olgu da var. Bunların arasında Libet'in özgür iradeyi sorgulayan deneylerini, birleştirme problemini çevreleyen gizemi, bazı bilim adamlarının BEMB teorisine olan inancını ve tabii ki CIA tarafından yürütülen deneyleri sayabiliriz. CIA gerçekten de birçok yabancı bilim adamını Paperclip projesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne gizlice soktu. Bunların büyük çoğunluğu Amerika'nın kıtalar arası balistik füze programında çalışan mühendisler olsa da bir bölümü de sorgulama metotlarımızı geliştirme görevi verilmiş psikologlardı. Nazi bilim adamı Kurt Blom'la Yahudi Amerikan bilim adamı Sidney Goodlob gerçekten de bir takım oluşturup doğruluk serumlarının ve daha birçok ilacın etkilerini Kuzey Koreli savaş esirlerinin, Amerikan askerlerinin ve San Francisco'yla New York şehrindeki sivillerin üzerinde denedi. Chatter, Bluebird, Ofton ve MK zihin kontrol deneyleri dahil olmak üzere bahsi geçen tüm kod adlı operasyonlar aynen anlattığım şekilde gerçekleşti. Kamu kayıtlarına göre Ronald Reagan 1982 yılında insanlar üzerine yapılan deneyleri yasakladı. Tüm MK projeleri o zamandan beri durduruldu. Ya durduruldu ya da devam ettirilen çalışmalara dair kamuoyuna başka sızıntı olmadı. Kitabın sonu 20 Nisan 2010 Sayfa 639